Ayrım 8, sayfa 70. Galiba BC'nin ihmal ettiği kaygıların gönlünü almayı boynumun borcu biliyordum. Onun yerine ben kaygılanıyordum ve ne zaman kaygılansam şeytan tırnaklarımı yoluyordum. Hassas bir işti bu. Öncelikle avı saklandığı kovuktan çekip çıkarmak gerekiyordu. Şeytan tırnaklarımın şeytani kurnazlığı işimi zorlaştırıyordu. Kurnaz oldukları kadar meraklıydılar neyse ki. Merak etmek, görmek istemek demekti. Bu da şeytan tırnaklarımın en zayıf noktası, sebebi felaketiydi. Kadınlar hamamında kese yapan Zebella gibi bir natır vardı küçükken gördüklerimi sakladığım çekmecede. Kadın kemikleri sayılacak kadar zayıf bir çocuğu keseliyordu var gücüyle. Hiç aklımdan çıkmıyor. Derinin kat kat soyulduğu, terin damla damla süzüldüğü göbek taşında o dev anası natır dizlerinin üzerinde doğrulmuş, öpücük sesleri çıkarıyordu. Gayet iyi biliyordu ki bunca keseden ve buhardan mayışmış olan deri simsiyah kirlerle dolacaktı birazdan. Zira kirler bayılırlardı kendilerine öpücük gönderilmesine. Derhal başlarını dışarı çıkartıp bakarlardı kimin öpücük gönderdiğine. Deniz kızlarının, denizcileri yollarından eden çağrısı gibiydi natırın öpücükleri. Çocuğun vücudundan çıkan kirler de hiç düşünmeden çeviriyorlardı dümeni ve böylesine tatlı bir ezginin, hazin bir ölünün ara namesi olduğunu anlamaya vakit bile bulamıyorlardı. Kayalıklar koca gemiyi çatır çatır öğüttüğünde deniz aşırı keşiflerin heyecanından tek bir kemik dahi kalmıyordu geride. Kirlerin cesetleri hamamdaki mazgalların altından akan pis sularla beraber bilinmeyen bir çıkışa doğru süratle sürükleniyordu. İşte ben de küçükken gördüğüm o iri kıyım natırın sinsi tuzağını kurmuştum şeytan tırnaklarıma. Ben öpücüklerle çağırıyordum onları. Onlar da sesin nereden geldiğini görebilmek için küçümen kafalarını çıkartıyorlardı dışarı. İşte o zaman dişlerimle çekip kopartıyordum her birini. Tatları hiç güzel değildi ama zaten mesele tat değildi. Bazen çok acıyordu canım. Bazen de kanıyordu şeytan tırnağımın çevresi. Bazen tamamen unutuyordum varlıklarını. Bazen de peş peşe o kadar çok şeytan tırnağı yakalıyordum ki yenilerinin çıkması için epeyce beklemem gerekiyordu. Şişmanlık beni sadece sinirli değil, kaygılı da yapıyordu. BC'yi görmek için resim atölyesine uğradığım zamanlarda kaygılarım o kadar çoğalıyordu ki yiyecek şeytan tırnağı bırakmıyordum parmaklarımda. Bir türlü kavrayamıyordum. İnsan kendini nasıl teşhir ederdi? Hem niye? BC sorularımı cevapsız bırakıyordu. Madem öyle, inadına, diyordu üstelediğimde. Madem nasıl, inat neye? Anlayamıyordum. Anlamak istemiyordum belki de. Zaman. Mahallenin gaddar veletlerinin kuyruğunu kopardığı kara kedi, yeni doğan iki yavrusunu uzun uzun yalayıp temizledikten sonra terk etmişti. Yavrulardan birini alt katta oturanlar aldı. Ötekinde üst katta oturanlar. Üst kattakilerin aldıkları yavru hızla büyüyüp gürbüzleşirken alt katın kedisi de büyüyordu ama aheste revan. Oysa her iki kedi de aşağı yukarı aynı şeyleri yiyorlardı. Aynı evin üst katında farklı, alt katında farklı işliyordu zaman. Alt kattakiler saatlerini hep üst kata göre ayarlıyor ama hep geç kalıyorlardı. Kedilere baktıkça zamanın görülebilir bir şey olduğuna inanmaya başlamıştı ev sakinleri. Üst katın zamanı göbekliydi, alt katın zamanı ise çelimsiz. Seneler böyle geçti. Kediler yaşlanıyorlardı. Üst kattaki kedi hızla hantallaşıyor, alt kattaki kedi kocamakta geri kalıyordu. Şimdi zaman geri işliyordu. Atölye bütün parasını ve zamanını kendine olduğundan daha ilginç göstermeye harcayan, altmışına merdiven dayamış bir ressama aitti. Pazar hariç farklı gün ve saatlerde farklı öğrenci grupları gelirdi ve her akşam başka biri modellik yapardı. Pazartesileri BC'nin günüydü. Her pazartesi akşamı BC, nereden bulduğunu bilmediğim mor kadifeden bir pelerine sarınıp yerden 5 karış yükseklikteki küçük sahneye çıkar, taburesine oturur ve orada onlarca öğrencinin ortasında başlardı kıpırdamamaya. BC öylece dururken öğrenciler de onun öylece duruşunu resmederdi tuvallerine. 10 dakika ara verilirdi. Ardından BC bir kez daha küçük sahneye çıkar, taburesine oturur ve nereden bulduğunu bilmediğim mor kadifeden pelerini atardı üzerinden. Çırılçıplak kalırdı. Tüm vücudu ortaya çıkardı. Utancımdan yerin dibine geçerdim. Taburenin üzerinde nasıl da iğretiydi duruşu. Her an aşağı düşüverecekmiş gibi. Bence onun bu hali öğrencilerin işini zorlaştırıyordu. Zira onları kalıcılığı değil geçiciliği resmetmeye mecbur bırakıyordu. Ne yerin 7 kat dibine kök salmış bir ağaç, ne bütün benliğiyle kurbanlık kenetlenmiş bir kene, ne de anlatıldıkça tazelenen bir masal kadar kalıcıydı duruşu. Aksine olsa olsa her yarıktan fışkırabilecek bir kaynak suyu kadar gayesiz, her gece başka bir gökyüzüne kona göçe dolaşan çoban yıldızı kadar serseri, kenarlarını kemirdikleri rüya tabirlerinin esrarını bilmeden sırtlayan güveler kadar fütursuzdu duruşu. Şimdi şu anda buradaydı burada olmasına da sanki her an kalkıp gidebilirdi. Bu sebepten öğrenciler onu resmederken gayri ihtiyari telaşa kapılıyor, bir an evvel resmi tamamlamaya çalıştıkları için de ayrıntıları kaçırıyorlardı. Ama bence öğrencilerin işlerini bu kadar zorlaştıran şey, BC'nin duruşundaki geçicilikten çok gözlerindeki acayiplikti. Her zaman değil ama bazen BC'nin gözleri iki kesik, iki incecik çizgiden ibaret kalır ve sanki kapanırlardı. Böyle zamanlarda gözleri hiçbir şey anlatmaz, ne hissettiğini ele vermezdi. Dikkat etmiştim. BC'nin gözlerinin kapandığı zamanlarda öğrencilerin yaptığı resimlerden hiçbiri bir diğerine benzemezdi. BC'nin bunların farkında olduğunu sanmıyorum çünkü o resimleri de, öğrencileri de görmüyordu. Kendisini görenleri görmediği için onların gözlerinden nasıl göründüğünü de görmüyordu. O sadece kayıtsız bir nazarla bakıyordu. Orada bir yere, buradan öteye. Bu esnada atölye sahibi de durmadan ağır kokulu tütsüler yakıyordu kendi küçük, pencereleri küçük atölyesinde. Eve döndüğümde yağlı boya ve tütsü kokuyordum buram buram. Gene de ara sıra da olsa oraya uğramaktan kendimi alamıyordum. Atölyeye her gidişimde bir köşeye çekilip seyrediyordum onu ve seyredilişini. Atölye sahibi çatık kaşla öğrencilere, öğrenciler manidar bir tebessümle BC'ye, BC de kayıtsızca uzaklara bakıyordu. Atölye sahibi öğrencilerine, öğrenciler BC'ye, BC de uzaklara bakarken ben giderek daha da nefret ediyordum bu atölyeden. Oysa BC benim de aynı şeyi yapmam gerektiğini söylüyordu. Madem her görenin ilgisini çekecek kadar şişmanmışım, madem seyirlikmişim, ben de inadına kendimi teşhir etmeliymişim. Çıkıp orada onlarca gözün önünde çıplak ve kıpırtısız durma düşüncesi bile kanımı dondurmaya yeterken BC ısrarla tekrarlıyordu. Madem öyle, inadına. Üstelik atölye sahibi de bir hali ısrar ediyordu modellik yapmam için. Tabii senin için tabure değil kanepe ayarlarız artık. Zarf, senelerdir postanede memurdu. Senelerdir zarif bayanların değmek istemediği, telaşlı beylerin kapatmaya tenezzül etmediği zarfları şapşup yalayıp kapatırdı. Zarfların üzerlerinde adres yazılı olduğu için değil, yazıları gözlerden sakladıkları için elzem olduklarına inanırdı. Mektubu mektup yapan bu kapalılık, bu gözden ıraklıktı. İntihar ettiği gün ağzı açık bir zarf bıraktı geride. İçine gözünü koydu. Gözü açık gitmiş diye ağladı sevenleri. Huzur içinde yatsın diye zarfını şapşup yalayıp kapadılar. Sakın kıpırdama dedi adam gene. Bunu söylemesine gerek yoktu ki. Zaten kıpırdamıyordum. Böyle şeyler hep beni bulurdu zaten. Ben doğru yerde doğru olana meyletsem bile bir de bakardım ki ellerimin her tuttuğu elinde kalmış. Ayak diretmiş ayaklarım. Seninle gelmem, seni taşımam diye tutturmuş. Bileklerim küsmüş burkulmuş. Gıdığım iyiden iyiye koyvermiş kendini. Sürtüne sürtüne yara olmuş baldırlarım. Göbeğim kat kat katlanmış. Tepesi atmış kafamın. Tansiyonum fırlamış. Kulağım söylediklerime kulak asmamış. Gene dilini tutamamış ağzım. Ter içinde kalmış sırtım. Bacaklarım pörtlemiş damarlarına bakıp kangren teşhisi koymuş kendilerine. Sonra da üzüntüden morarmış. Derim yeni yeni yiyecek alerjileri öğrenmiş. Pütür pütür kabarmış. Gözlerim sebepsiz dolu vermiş. Bir de bakardım ki saçılmışım oraya buraya. Eğilip tek tek toplardım parçalarımı ama her zaman dağılanlar topladıklarımdan fazla çıkardı. Ne kadar dikkat edersem edeyim daima bir şeyler kalırdı geride. Bir şeyler hep yarımdı, hep iğreti, hep eksik. Çerden çöpten yapmaydı hayallerim. Bir fiske bile yetiyordu yerle yeksan olmalarına. Zelzele diye açıklıyordum etrafımdakilere. Korkunç bir zelzele. Zeminin sarsılmış olması inanmalarını kolaylaştırıyordu. Oysa koca gövdemden başkası değildi o dehşetli sarsıntıya sebep. Zaten bütün bunlar hep onun yüzünden geliyordu başıma. Hayatım boyunca bir billur eşya dükkanındaymışçasına temkinli yürümeye çalıştığım halde en iyi ihtimalle birkaç rafı yerle bir onlarca eşyayı tuzla buz etmeme sebep hep bu koca gövdemdi işte. Zayiçe. Gökyüzünün ahvaline bakarak yeryüzündekilerin talihini görmeye zayiçesine bakmak denir. Zayiçe, oynak yıldızların ne vakit, nerede olduklarını görmeye yarayan cetvelin ismidir. Adamın iyi niyetli olduğu belliydi ama yaşlılığı ve beceriksizliği de. O uğraşırken ben de hayali Fener Apartmanı'nın üst katına bakıyordum. BC yukarıdaydı, bense aşağıda. Aşağıdaydım çünkü ne başı ne de sonu vardı sünmüş ipliğin. Çektikçe uzuyordu. Dinleyicisini yitirmiş bir hikaye gibi gayesizce. Aşağıdaydım çünkü tek kanadı kapalı kapılara sığmıyordum. Hadi takıldım, bari hırkayı çıkartıp gövdemi kurtarabilseydim. Ama adamın yüzünden kıpırdayamıyordum. Bir ara zile basıp BC'yi imdada çağırmak geçmişti aklımdan. Ama kim hırka ipliğini apartman kapısına kaptırmış bir halde sevgilisi tarafından görünmek isterdi ki? Aslında hala BC'nin varlığına alışamamıştım. Mesele BC değildi. Ben bir sevgilim olmasına inanamıyordum. Malum benim kadar şişmansanız eğer bazı defterleri baştan kaparsınız. Yani bir sürahi basiretin kalorisi bir yudum musibetinkinden azdır. Kuralı burada da işler. Kısacası olmadık hayaller kurup sonradan acı çekeceğime ta baştan kabullenmiştim beni asla kimsenin istemeyeceğini, sevmeyeceğini. Ama BC böyle birdenbire karşıma çıktığından beri koyduğum kuralların önemi kalmamıştı. Onunla birlikteyken dalgalar boyumu aşıyordu. Oysa ancak tatlı suyun durgunluğunda halkalar doğurabilecek birer çakıl taşıydı kendi kendime verdiğim her nasihat. Artık dinlemiyordum ben de. Bozuk diye kaldırıldığı köşede durduk yerde aşka gelip çalışmaya başlayan hantal bir saatte hayat. Kuruyordum ben de. Nicedir geride kalışını telafi etmek istercesine deli gibi çırpınıyordu şimdi. Tik tak tik tak tik tak tik tak. Tik taklıyordu sürekli. BC ise zamanı kötülüyordu her zamanki gibi. Tik tak zamanın taktikidir diyordu. Zaman ile ne alıp veremediği olduğunu bilmiyordum. Aslında bazen anlattıklarından hiçbir şey anlamıyordum. Tuhaf tuhaf laflar etmeye bayılıyordu ve çok konuşuyordu. Ama şikayetçi değildim. Bu hallerini seviyordum. Zehir. Kendini göstermeden ölüme sebebiyet veren madde. Nihayet ipliği kurtarmayı başardığında gururla parladı yaşlı adamın gözleri. İşitmeyi beklediği şükran ve takdir dolu sözleri usulünce karşılayabilmek için boğazını temizledi. Kahramanları seviyor olmalıydı. Karanlık sokakta saldırıya uğrayan genç kadınları, cayır cayır yanan evlerde mahsur kalmış küçük çocukları, aile yadigarı, inci broşları yan kesicilere kaptıran saraylıları, fidye için kaçırılmış armatör oğullarını aramakla geçmişti ömrü. Bulduğu da olmuştu hani bunları. Ama hiçbir zaman değerlendirememişti kahramanlık fırsatlarını. Zaman zalim davranmıştı ona. Kaçırılan fırsatların yerine yenisini sunmamıştı. Oysa o hep bir adım arkadan gelmişti. Hep her şey olup bittikten sonra eve gittiğinde keşkeler eşliğinde bulmuştu nerede ne yapması lazım geldiğini. Tek ihtiyacı aynı olayla bir daha karşılaşmakken zamanı tekrarlara ikna edemeden kocamıştı. İyiden iyiye sünmüş hırka ipliğim elimde hayali fener apartmanından içeri girdiğimde yaşlı adam tedirgin gözlerle bakmıştı arkamdan. Kimin nesiydim acaba? Niye bu kadar kaba davranmıştım? Yaklaşık 20 dakikadır bana yardım etmek için çırpınırken gözlerime, hırkama ve sünmüş ipliğe bakmıştı sadece. Bana kendi kafasına göre bir suret örmüş ve kendini genç bir kadına iyilik ederken görmüştü. Oysa şimdi arkamdan bakarken beni nihayet bir bütün olarak algıladığından daha evvel görmediği gibi görüyordu. Nasıl bu kadar şişman olabildiğimi hayret ediyordu. Irsi herhalde. Nereye gittiğimi merak ediyordu. Acaba durup baksa mıydı hangi daireye gittiğimi? Oysa beni karısına sorması yeterliydi. Hayali Fener apartmanındaki bütün komşu kadınlar daha ilk günden beri biliyordu BC'nin dairesine gidip geldiğimi. Zeliha, koskoca vezirin karısı bir köle için yanıp tutuşuyormuş diye gülüşüyordu kadınlar. Zeliha ise güzele baktığı için gözlerini cezalandırmasını bekleyenleri anlayamıyordu. Merak ediyordu. Acaba bu fitne kumkuması, dedikodu ustası kadınlar nasıl görüyordu şu alemi? Nihayet bir gün sevdiğini sevmediklerine göstermek için kadınları evine davet etti. Onlara meyve ve bıçak verdi. Sonra da Yusuf'u misafirlerin yanına çıkardı. Gözlerini Yusuf'tan alamayan kadınlar o odadan çıkana kadar meyve yerine parmaklarını doğradıklarının farkına varmadılar. Zeliha tabakları toplarken vakur ve sakindi. Görün işte dedi. Gözlerimin bana çektirdiklerini. Gene nefes nefese kalmıştım en üst kata vardığımda. Gene dinmemişti hırıltılarım. Asansör yoktu apartmanda. Hoş olsa da bilmezdim zaten. Merdiven çıkmayı yeğlerim. Eğer benim kadar şişmansanız ve siz içindeyken bozulmuşsa asansör, onu muhakkak siz bozmuşsunuzdur. Bir keresinde bindiğim asansör ikinci katla üçüncü kat arasında kalmış, yarım saat sonra beni oradan çıkardıklarında kurtarıcılarıma eğlence çıkmıştı. İmalı tebessümleri bugün bile gözümün önünde. Gene de başkalarıyla asansöre binmek kadar kötü olamaz tek başına asansörde mahsur kalmak. O daracık yerde yan yana düşünce, nezaketi elden bırakmayanlar bile göz ucuyla bir bana bakarlar, bir de asansörün en fazla kaç kilo taşıdığını belirten levhaya. Kaşla göz arasında kaç kilo geldiğimi tahmin etmeye çalışıp çaktırmadan hesap yaparlar. Bazen bu gizli gerginliği bir latifeyle taşlandıracak kadar pişkin olanlar da çıkar. Aman ip kopmasın da. Bütün bunlar o kadar anlamsız, o kadar abartılı ki asansörlerde tehlike saçacak kadar şişman değilim elbette. Hemen hemen her asansör en düşük ihtimalle aynı benim kilomda 3 kişiyi taşıyabilir. Bu yüzden insanların böyle davranmasına bir anlam veremiyorum. Ama anlaşılan görüntüm her şeyin önüne geçiyor. Daracık asansörde benimle yan yana gelenler mantıklarıyla değil gözleriyle düşünmeye başlıyor. Geride kalmıştı bütün bunlar. Hayali Fener apartmanında asansör yoktu. Zenne, orta oyunda kadın rollerine çıkan, kadın görünümünde oynayan erkek. Anahtar elimde kapının önünde durup hırıltılarımın kesilmesini bekledim. BC'nin geldiğimi duymasını istemiyordum. Çünkü bensizken neler yaptığını görmek, bensizliğine baskın yapmak istiyordum. Bir süredir ne zaman eve gelsem bilgisayarın karşısında oturmuş, çalışıyor oluyordu. Yanında ağzına kadar dolu bir kül tablası, kendi ışığından mayışmış masa lambası, odaya sinmiş kahve kokusu, her tarafa saçılmış fındıklı gofret kırıntıları, bilgisayar ekranında dizilen harfler, üzerleri kargacık burgacık notlarla dolu kağıtlar. Ortalıktaki her şey onu saatlerdir burada olduğunu, benim yokluğumda tek yaptığı şeyin çalışmak olduğunu göstermek için ince ince ayarlanmıştı sanki. Şüpheye kapılıyordum. Onu görebildiğim müddetçe bana aşinaydı. Göremediğimde ise neler yaptığını kestiremediğim bir yabancı. Ben anahtarı sessizce çevirmeye çalışırken kapı içeriden açıldı. BC gülümseyerek beni karşıladı. Hoş geldin. Neler yaptık bugün? Zevahir, görünüş. Her akşam birbirimize o gün dışarıda birlikte neler yaptığımızı anlatıyorduk. Çünkü biz dışarıda birlikte olamıyorduk. Hayali Fener apartmanının dışına adım atar atmaz sevgililiğimiz sona eriyordu. Gündüzleri birlikte dışarı çıkamıyor, sokaklarda beraber dolaşamıyorduk. Dışarıdayken değil yan yana yürümek, kazara karşılaşsak bile uzaktan kuru bir selamla yetiniyorduk. Yan yana görülmemeliydik. Galiba BC'den çok bendim bu konuda titizlenen. Kimsenin bizi birlikte görmesini istemiyordum. Dışarısı bize yasaktı. Sadece ben vardı mahremiyetim bittiği yerde. İşte bu sebepten akşamları evde buluştuğumuzda o gün ayrı ayrı yaptıklarımızı sanki birlikte yapmışız gibi sil baştan anlatıyorduk birbirimize. Ben de o gün birlikte alışveriş yaptığımızı anlattım ona. Süpermarketi anlattım. Zırh. İçtekini dışarının bakışlarından saklayamazsa daha çabuk yenilir insan ve daha kolay öldürülür savaş meydanlarında. Dışarıda şişmanlığımın yadırganmadığı tek yerdi süpermarket. Bütün süpermarket. Civardaki bütün süpermarketleri bilirdim. Civardaki bütün süpermarketler de beni. Ahbaplarıymışım gibi candan gülümseyerek karşılardı beni kapıdaki güvenlik görevlileri. Şarküteride peynir salam kesenler, ne zaman önlerinden geçsem muhakkak yeni bir peynir yahut salam tavsiye eder. Balık reyonundaki görevli bir tek benim balıklarımı temizlerken surat asmaz. Pastane kısmına bakanlar beni her görüşlerinde baklava börek ikram eder ve en az birkaç çeşit ekmek almamı bekler. Meyve ve sebze bölümünde çalışanlar depodan getirdikleri henüz açılmamış kasaları sırf ben taze mahsullerden seçebileyim diye vaktinden evvel açmaktan gocunmaz. Kasiyer kızlar benimle sohbet etmeye can atardı. Süpermarketlerde ayrıcalıklı olduğumu hissederdim. El arabamı tıka basa doldurabilir, buna rağmen hemen ertesi gün gene aynı süpermarkette gene abartılı bir alışveriş yaparken görülebilir, hatta bunu her gün bu şekilde sürdürebilir, gene de yadırganmazdım. Başkalarında hoş görülmeyen pek çok şeyi rahatlıkla yapabilme hakkına sahiptim. Tadımlık peynir ve zeytinlerden dilediğimce tadabilir, bisküvileri, gofretleri, cipsleri açıp yiyebilir, buzdolabındaki soğuk içecekleri içebilirdim. Bazen açtığım ürünleri oracıkta bitirirdim. Çıkışta kasiyer kızlar bu boş paketleri ya da şişeleri yanlarındaki çöp kutularına atarken anlayışla gülümser ve bunların parasını adeta gönülsüzce alırlardı benden. Ayıplanacak bir şey yapmamıştım. Hatta sevimli bile sayılabilirdim. Şişmanlığım pis boğazlığımın özürüydü ve süpermarketlerde özürüm hep geçerliydi. Zamanla fark ettim ki süpermarketlerde benim kadar şişmanlara gösterilen hoşgörü çocuklara da gösteriliyordu. Onlar da bazı yasaklardan muaf tutulabiliyor, yetişkinlerden esirgenen iltimaslardan yararlanabiliyorlardı. Onların da çeşitli gıdaları kasaya varmadan evvel açıp tatması, herkesin gözü önünde atıştırması anlayışla karşılanıyordu. Ve onlar da bunu yaparken sevimli sayılabilirlerdi. Ne de olsa çocuklar, tıpkı şişmanlar gibi, iradesiz varlıklar addediliyordu. Zıtlık. Göze sormuşlar, en çok ne görmekten hoşlanırsın? Zıtlık demiş. Bana zıtlık gösterin. Yaratıcı tanrıçı Afrodit ile yıkıcı tanrı Ares'in yasak aşkını göstermişler. Afrodit ile Ares sadece geceleri buluşup gün ağarmadan ayrılarak ilişkilerini gizlice sürdürüyorlarmış. Ama bir gece uyuyakalmışlar. Güneş gökyüzündeki yerini aldığında hala yan yana uyumakta olan aşıklar yakalanmışlar gökyüzüne. Not: zaten yeryüzündeki günahların en iyi seyredildiği yer gökyüzü olmuş daima. Güneş gördüklerini hemen yetiştirmiş Afrodit'in kocası, surat yoksulu Hephaistos'a. İki çıplak aşığı bir fileyle kıskıvrak bağlayıp teşhir etmişler ihanetleri ibret alem olsun diye. Siz buna zıtlık mı diyorsunuz şimdi demiş göz. Sizce Afrodit'in yıkıcı tanrı ile kaçamağı mı zıtlık, yoksa ruhu da kendi gibi çirkin Hephaistos'a sadık kalması mı? Siz bana zıtlık gösterin. Zıtlık yok mu?